bu haftadan itibaren daha farklı bir şey yapmayı planlıyorum. Şöyle ki, kişisel deneyimlerimden, kişisel tecrübelerimden ve kişisel gelişimimden yola çıkarak benim için, gerek beni podcastlerimden veya videolarımdan tanıyanlar da az çok bilecektir. Benim gelişimimde çok çok çok büyük bir etkisi olan bir yazar vardır. Robert Greene. İllaki kitabını okumamışsınızdır ama illaki duymuşsundur. Ha, okuyanlar varsa da çok çok sevinirim gerçekten. Çünkü zaten bu podcast'i, artık bu podcast programını bu şekilde değiştirmek istememdeki en temel sebep de bu aslında. Robert Greene, az önce de söylediğim gibi, benim için çok değerli bir yazar. En sevdiğim yazar olabilir. 6 tane kitabı çıktı. 7.sini de yazıyor. Öyle de bir psikopat. Ve ben 6 kitabını da yaladım yuttum. Hepsini böyle altını çize çize okuduğu çok değerli kitaplardı. Kendisi 21. yüzyılın Machiavelli'sidir bana göre. Machiavelli'yi bilmiyorsanız onu da öneririm. Niccolò Machiavelli. Kendisi 16. yüzyılda yaşamış, bana göre en önemli siyaset felsefecilerinden bir tanesidir. Yani o zamanlar yaklaşık olarak 500 yıl öncesinden bahsediyoruz burada. O 500 yıl önce ortaya çıkartmış olduğu düşünceler, ortaya çıkartmış olduğu teoriler günümüzde hala daha geçerliliğini koruyor diyebilirim. Robert Greene de bu adamın, Machiavelli'nin 21. yüzyıl versiyonu bana kalırsa. Çok daha moderni, çok daha evrenseli diyebilirim. Ve ben bu adamı hem danışanlarıma hem de yakın çevremdeki arkadaşlarıma ısrarla önermiş olmama rağmen bitiren ne bir danışanımı gördüm ne de bir yakın çevremden birisini gördüm. Evet, okumaya başladılar ama kitapları artık biraz kalın olduğundan mıdır nedir şey yapamadılar, devamını getiremediler. Ben yani bir tane danışanımdan bile görmedim. Hocam ben bu kitabı bitirdim. Beğendim beğenmedim önemli değil. Ben bu kitabı bitirdim diyen bir tane danışanım olmadı. Neredeyse 4 yıldır bu işi yapıyorum. Ben de o yüzden derim ki şimdi empati de yapıyorum biraz. Çünkü 6 tane kitabı olduğunu söyledim ve bu 6 kitabı aşağı yukarı toplamda 3000'den fazla sayfaya sahip. Tekrar söylüyorum, çok değerli bilgiler bunlar. Ve ben de derim ki benim danışanlarım bu kitapları okumuyorlar. Okusalar çok şey katacak kendilerine. Ben de derim ki madem öyle, bu WhatsApp koçluğunda bu kitapları okumuş biri olarak, bu kitaptaki değerli bilgilerin, bana göre değerli olan kısımların altını çizmiş birisi olarak bu altı çizili olan kısımları danışanlarımla paylaşayım. Aynı zamanda kendi yorumlarımı da paylaşayım istedim. Bu şekilde devam etmeyi planlıyorum açıkçası. Zaten dediğim gibi önümüzde çok çok çok uzun bir serüven var. İlk olarak baştan çıkarma sanatıyla başlayacağım. Kendisi gerek kadınlara gerek erkeklere bilinmesi gereken insan doğasına ilişkin çok tehlikeli şeyler öğretiyor diyebilirim. İşin içinde tarih de var. Ben çok tarihsel kısımlarıyla başınızı şişirmeyi düşünmüyorum. Daha çok işin psikolojik, evrimsel ve sosyolojik kısımlarıyla ilgileneceğiz burada. O zaman hazırsanız başlayalım. Kadınlar güçleri nedeniyle erkeklere bağımlıysalar, erkeklerin de zevk nedeniyle kendilerine bağımlı olacağını fark ettiler. Gerçekten bu cümle aslında günümüz kadın erkek ilişkilerinin temelini oluşturan bir cümle. Nereye giderseniz gidin. Tabi belli başlı anaerkil ülkeleri saymazsa. Gerçekten nedir işin temelindeki olay şey? Erkek bir güce sahiptir. Bu güç para olabilir, bu güç prestij olabilir, bu güç saygınlık olabilir, bu güç sosyallik olabilir. Ve bunlardan herhangi birine veya birden fazlasına sahip olan bir erkekle kadınlar eşleşmeye daha meyilli olurlar. Kadınların da bu anlamda karşı tarafa sunacakları şeyin temelinde aslında zevk vardır. Gerçekten de şimdi yanınızda bir kadın düşünün, hayalini kurun. O kadının nesiyle ilgileniyorsunuz? Size yaşatacağı şeylerle büyük ihtimalle veya kolunuza takıp gezdirdiğinizde, eğer ki güzel bir kadınsa, diğer insanların size gıptayla bakması, bu bile sizi motive ediyor olabilir. Özellikle gerçekten de realist bir bakış açısına sahipseniz. İşin hala daha aşk veya duygusal, işte nasıl desem, ben ona çok aşığım, onu çok seviyorum kısmındaysanız eğer, üzülüyorum sizin adınıza diyebilirim. Yani yanlış anlamayın, ben ilişki danışmanlığı yapıyorum sonuçta. Yaklaşık 2 yıldır ciddi ilişkim yok. Hani buradan bile aslında bazı şeylerin farkında olabilirsiniz diyebilirim. Ve tabii ki de ileride ne olur bilemem. Ancak bu sahip olmanız gereken bir bakış açısı. Kadınlar yapıları gereği, doğaları gereği çıkarcıdırlar. Biz de bu arada, biz de fırsatçıyız. Bunu unutmayın. Kadın ya hayatındaki erkekten daha iyi imkanlara sahip birisini bulduğunda ona karşı ilgi duyma ihtimali artacaktır. Bu onun çıkarcı olduğunun bir göstergesidir. Biz ise dedim ya, fırsatçıyızdır. Biz yolunda giden bir ilişkimiz varsa bile, ben aslında şu kadının da bacakları açıkmış, şu yan taraftakinin, dur acaba gideyim ona da bir yaslayayım, böyle bir düşünceye girebiliriz. Bu bizim cinsel fizyolojimizden kaynaklanan bir şey. Aynı durum keza kadınlar için de geçerli. Bu söylediğim şey de aslında size bir perspektif kazandırmalı. Size bir bakış açısı kazandırmalı. Anlatabildim değil mi? Devam edelim. Baştan çıkarma sanatı nasıl ortaya çıktı? Onunla ilgili çok güzel bir cümle var. 17. yüzyılda büyük bir değişim yaşandı. Erkekler genç kadınların cinselliğe karşı koymalarını yıkmak için baştan çıkarma konusunda ilgi göstermeye başladılar. Şimdi bu durum tabii ki de kadınların üzerinde hala daha günümüzde de geçerli olan o toplumsal baskıyla alakalı bir durum. Kadınların üzerindeki o toplumsal baskı var olduğu için erkekler bu anlamda baştan çıkarma sanatında ustalaşmaya başladılar. Bunun için tam olarak yaşanıp yaşanmadığı, yani gerçekten hayatta olup olmadığı belli olmayan Don Juan isimli bir karakter vardır. O başlangıcı odur diyebiliriz hatta. Ondan sonrası en ünlülerinden, adını duymayanınız yoktur, Casanova. Kendisi gerçekten yaşamış birisidir ve Casanova gerçekten yapmadığı işte yoktur. Bu konuyla ilgili de bir içerik içerik hazırlayabilirim. Gerçekten Casanova'nın hayatı benim hikayem mi, benim hayatım mı ne, öyle bir kitabı olması lazım Casanova'nın. Onu da ya okumanızı, bir göz atmanızı öneririm. Gerçekten adamın yapmadığı iş yok. Rahip de olmuş, hapse de girmiş, ne bileyim filozof da olmuş. Zaten kadınlarla sürekli iç dışta olan bir karakter. Gerçekten takdire şayan bir hayat diyebiliriz. Dediğim gibi toplumsal baskıdan bahsediyorduk. Kadınların üzerinde o zamandan beri hala daha günümüzde de devam eden bir toplumsal baskı durumu var. Bunun sebebi nedir diye hiç sordunuz mu kendinize? Eğer ki sormadıysanız da sorun. Çünkü bunun gerçekten çok mantıklı bir sebebi var. Nedir olay? Kadınların üzerindeki toplumsal baskı aslında pasif bir şekilde toplumun geriye gitmesine engeller. Hatta toplumun ileriye gitmesini de kolaylaştırır. Eğer ki seks veya bir aile kurma durumu kolay ulaşılabilen bir durum olsaydı eğer, o zaman insanlar, erkekler bir rekabet içinde yaşamazlar. Öyle değil mi? Tamam, bir devlet memuru olayım, bana yeter. Kaldı ki 15-20 yıl önceki durumda tabiri caizse böyleydi. Tabii de şimdi ne oldu? Mesela insanların cinsellikle karşılaşma yaşları azaldı. Evlenme yaşları arttı. Bu ayrı bir durum zaten. Ama dediğim gibi hani şu anda çok büyük bir rekabet var. Çok büyük bir kurtlar sofrasındayız. Herkesin dişleri keskin, çok daha sağlam pençeleri var. Şimdi bu da otomatikman toplumdaki diğer bireylere o savaşta, o kurtlar sofrasında avantajlı bir konum elde etmek için kendilerini topluma daha faydalı bir bireye dönüştürme motivasyonu olarak geri dönüyor aslında. Erkek diyor ki ulan diyor ben bu kadınlarla beraber olmak için o zaman ne yapmam lazım? Para kazanmam lazım. Para kazanmak için ne yapmam lazım? İki temel yolu var. Ya insanları dolandıracağım ya da bir değer üreteceğim. İkisinden bir tanesi. Çünkü temelde gerçekten de bütün işler aslında bu iki şeye odaklanıyor, öyle değil mi? Yani siz şu anda bir devlet memuru da olsunuz, ne yapıyorsunuz aslında? Topluma hizmet ediyorsunuz. Topluma bir değer üretiyorsunuz. Veya bir uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgileniyorsanız o zaman ne yapıyorsunuz? Hani illegal bir işle ilgileniyorsunuz demektir. Ve bu ikisi de aslında temelde sizin çarkınızın daha hızlı dönmesine sebep olacaktır diyebiliriz. İşte toplumsal baskının temel sebeplerinden bir tanesi de aslında budur. Dediğim gibi toplumun ileriye gitmesini kolaylaştırır. Diğer konuyla ilgili de yorumumu yapmak istiyorum. Yani toplumun geri gitmesiyle ne alakası var? Eğer ki kadınlar üzerlerinde bir toplumsal baskı olmasaydı, alacakları cinsel hazdan dolayı, daha doğrusu yaşayacakları cinsel hazdan dolayı, ki bu kanıtlanmış bir şeydir, kadınlar erkeklerden 4-5 kat daha fazla zevk alırlar cinsel birliktelik sırasında. Buna dolayı ne olacaktı belki de? Kadınlar erkekler kadar istek olacaklardı. Erkekler kadar belki de azgın olacaklardı. Anlatabiliyorum değil mi? Ulan bu erkek çok iyiymiş. Direkt erkeğe belki de kendileri mesaj atacaktı. Direkt göz kırpacaklardı. Diyeceklerdi ki gel beni şu tuvalette parçala. Senin o cinsel performansını hissetmek istiyorum. Çünkü bizim de erkek olarak aslında temelle o ulaşmaya çalıştığımız hazın temelinde olan şey bu. O kadının tenini, o kadının kokusunu, o kadının sıcaklığını hissetmek. Kadının da tabii ki de böyle bir isteğin olması gayet normal bir durum. Ve dediğim gibi üzerlerinde bir toplumsal baskı olmasaydı önüne gelenle belki de beraber olmaya başlayacaktı kadın. Ve bu durum ortaya çok sağlıksız, çok tehlikeli, belki hastalıklı, belki de serseri, belki de başıboş büyümüş çocukların ortaya çıkmasına sebep olacaktı. Yani kadınların üzerinde toplumsal baskı olmasaydı, kısaca özetlemek gerekirse, aile kurumu çok önemli olmazdı diyebiliriz. Kaldı ki günümüzde de, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama günümüzde de çok fazla bu aile kurumunun eskisi kadar öneminin kalmadığını düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili de geri dönüşte bulunabilirsiniz bana. Dediğim gibi baştan çıkarma sanatı da bu şekilde ortaya çıkmış diyebiliriz. Baştan çıkarma sanatı günümüzde belli başlı özel stratejilere sahip olmuş olabilir. Ancak insanlık tarihinin neresine giderseniz gidin, baştan çıkarma sanatı şu temel durumlarla uygulanıyor aslında. Burayı not alabilirsiniz. 1. Asla güç kullanma ve doğrudan doğruya harekete geçme. 2. Zevki yem olarak kullan. 3. Duygu sömürüsü yap. 4. Arzu ve akıl karışıklığı uyandır. 5. Psikolojik olarak sana teslim olmalarını sağla. Bunlarla ilgili yorumlarımı yapayım. Zaten ondan sonra da bu podcast'i bu haftalık bitirebiliriz. Asla güç kullanma ve doğrudan doğruya harekete geçme. Asla güç kullanma ve doğrudan doğruya harekete geçmenin temelinde aslında kişinin kendisine dizginleyebilme gücüne sahip olduğunu göstermek vardır. Sen bir erkek olarak çok güzel bir kadın gördüğüne böyle diye bakıyorsan, bu senin kendini kontrol edemediğinin, kendini dizginleyemediğinin bir göstergesidir. Direkt olarak doğrudan doğruya harekete geçmek de yine aslında aynı şey, aynı kapılara çıkar. Yani benim o kadar çok böyle bir arzulamaya başladım ki seni kendime engel olamıyorum ve direkt sana lambur lumbur yürüyorum. Bunu belli başlı soslar eşliğinde yapmak işe yarayabilir. Bunu bir eğlence başlığı altında yapmak işe yarayabilir mesela. Veya kendi doğanı kabul etmek olarak da bunu yapabilirsiniz. Ancak kendi doğanızı gerçekten kabul ediyorsanız kendinizi dizginlemek zorunda olduğunuzun da az çok farkında olmalısınızdır diye düşünüyorum. Aslında buradaki temel ilk mantık, yani asla güç kullanma ve doğrudan doğruya harekete geçme. Hani kendini dizginle. Karşındaki kadın evet çok güzel bir kadın olabilir ama ona bu kadar istekli olduğunu belli edersen senin muhtaç bir erkek olduğunu düşünür ve seni değerli bir partner olarak görmemeye başlar. Cepte dursun. 2. Zevki yem olarak kullan. Burası büyük ihtimalle kafanızın karışacağı bir noktadır. Zevk dediğimiz şey bir erkek olarak bakıldığında aslında temel şeyleri vardır. Yani mesela zevk, cinsel bir zevk vardır. Efendime söyleyeyim, duygusal bir zevke mesela bir erkek olarak çok fazla önem veriyor muyuz? Çok düşünmüyorum. Bakayım başka, ya belki gücün vermiş olduğu bir zevk olabilir. O haz olabilir. Ama bu da zaten kişisel bir durumdur. Yani karşınızdaki kadından bağımsız bir durumdur. Aklıma da benim başka bir şey gelmiyor. Bu konuyla ilgili mesela yorumlarım varsa benimle paylaşmanı çok çok isterim. Burada bir kadın perspektifiyle bakmamız gerekiyor. Zevki yem olarak kullan. Kadında ise zevk olduğu zaman bir sürü şey var. İşin içinde cinsel zevk zaten var. O da bir insan sonuçta. İşin içinde duygusal bir zevk var. İşin içinde toplumsal bir zevk var. Kaliteli bir erkekle beraber olan kadın kendisini çok değerli hisseder. En basitinden First Lady diye bir tabir vardır. Öyle değil mi? Nedir First Lady? Bir ülkenin cumhurbaşkanının eşine First Lady denir. Cumhurbaşkanı olur, başbakan olur. Ama dediğim gibi yani o unvana bakar mısınız? Cumhurbaşkanı. Bu adam ülkeyi yönetiyor. Veya başbakan işte. Bu adam ülkede çok büyük bir otorite sahibi. Adamın sahip olduğu güce bak. Herkes önünü ilikliyor. Herkes işte başkanım diyor. Ve ben de bu adamın eşi. Parantez içinde ben bu adamın yasa önünde adli perspektiften baktığımızda tek zevk kaynağıyım. Anlatabildim değil mi? İşte sizin bu cinsel zevk, duygusal zevk, toplumsal zevk, psikolojik zevk. Bu tarz şeyleri yem olarak kullanmanız gerekiyor. Şimdi yem olarak kullanma kısmına gelelim. Kolaylıkla ulaşılabilir olmamanız gerekiyor. Kadına sağlayabileceğiniz herhangi bir zevk türüne bağlı olarak. Cinsel anlamda. Direkt olarak o yüzden derim. Ön sevişmeyi uzatın, kadın sizin kemerinizi çözsün diye. Bir kadınla ilk kez birlikte olacaksınız. Direkt olarak o hadi bakalım girişelim. Kadının içindeki heyecanı öldüren bir unsurdur. Öte yandan duygusal zevk. Kadın evet iltifattan çok hoşlanır. Hatta bir kadın için belki de en önemli şeylerden bir tanesidir. Arzulanabilir olduğunu hissetmesi. O kadına eğer ki bunu kolaylıkla hak etmeden verirseniz bu yalakalığa girer. Kadının gözünde yine değeriniz yok. 3. Toplumsal zevk. Az önce söylediğim gibi sahip olduğunuz değer, sahip olduğunuz ünvan, sahip olduğunuz prestij sizin yanınızda olacak olan kadınla daha doğrusu potansiyel bir ilişkinizde sadece takılsanız bile kadının kendisini değerli hissetmesine sebep olacaktır. O yüzden bunları direkt olarak kadının kolaylıkla ulaşabileceği bir şekilde önüne sunmamanız gerekiyor. Bunlar zamanla özellikle de bana kalırsa kadın hak ettikçe kadının ulaşabileceği şeyler olmalıdır diyebilirim. Devam edelim. Duygu sömürüsü yap. Şimdi bu zamana kadar ki anlattığım şeylerin arasında hiçbir problem yok. Güçlüsünüz, çekicisiniz, tahrik edicisiniz, değerlisiniz, gayet güzel. Ancak bir yerde kadına kendisini size yetebildiğini hissettirmeniz gerekiyor. Duygu sömürüsü yap kısmı bana kalırsa burada işin içine giriyor. Acılarınızı, deneyimlerinizi, kötü deneyimlerinizi, travmalarınızı, yaralarınızı karşınızdaki kadınla paylaşmanız. Böyle bir yaranız gerçekten var mıdır yok mudur? Bu sizin bileceğiniz iş. Bu etiklik kısmına ben ilgilenmiyorum bu kısımla. Ama dediğim gibi hani böyle bir şeyiniz varsa karşınızdaki kadınla evet ben bu tarz şeyler yaşadım ve sen bana bu anlamda iyi geliyorsun. Ben dışarıda bir savaşın içerisindeyim. Bu savaş iş, bu savaş eğitim, bu savaş hayat, bu savaş sistem. Ama senin yana gelmeden önce daha doğrusu bütün kılıçlarımı ve kalkanlarımı kapının önüne bırakıyorum. Burası benim mağara. Burası benim kendimi güvende hissetmiş olduğum mağara. Böyle bir devirde kendime bu kadar huzurlu, kendime bu kadar güvende hissedebildiğim için sana çok teşekkür ediyorum. Alın isterseniz kullanın. İşte bu duygu sömürüsüdür. Anlatabildim değil mi? Arzu ve akıl karışıklığı uyandır. Buranın temelinde biraz tahmin edilemezlik var. Şimdi her gün aynı modda olmaya başladığınız zaman kadının ertesi güne karşı duymuş olacağı istek, özlem azalmaya başlayacak. Çünkü dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır. Bunu tabii ki de ilişkiniz uzunsa haftaya bölebilirsiniz. Hani geçen hafta daha farklı, bu hafta birazcık daha eğlenceli veya birazcık daha negatif veya cinsel birliktelik sırasında bile bunu yapabilirsiniz. Aynı şekilde normal takıldığınız kadınlarda da buna dikkat etmenizi öneriyorum. Yani mesela bir birlikteliğinizde sert olun, bir birlikteliğinizde birazcık daha duygusal olabilirsiniz. ABC seks dediğimiz daha böyle soft sex şeklinde takılabilirsiniz. Diğerinde direkt saç çekin falan filan. Hani bu durum kadının size tam olarak bir etiket yapıştıramamasına sebep olacaktır. Anlatabildim değil mi? Mesela bir gün kadının yanına giderken çok şık olun. Bir gün kadının yanına giderken normal eşortmanla çıkın. Bir gün kadınla çok lüks bir yere gidin. Bir gün kadınla daha fakir bir yere gidin. Gidin boyoz yiyin. Yani ben İzmir'de yaşayan biri olarak bu örneği veriyorum tabii ki de. Aslında işin temelinde olan şey budur. Tahmin edilemez olmak. Ve son olarak psikolojik olarak sana teslim olmalarını sağla. Bu durum aslında temelde yakınlık kurduğumuz kişilerle alakalı bir durumdur. Psikolojik olarak olarak bize yakın hissettiğimiz insanları aslında biz öncelikle kendimize psikolojik olarak yakın görmek zorundayız. Şimdi yani benim bu konuyla ilgili yorumum açıkçası bu olur. Ben yani mesela sadece bir cinsel birliktelik yaşamak için bir kadınla, zaten orada da bir parantez açmak istiyorum. Bir kadınla sadece cinsel birliktelik yaşamak için kuracağınız herhangi bir etkileşim aslında tam olarak bir baştan çıkarma değildir. Mesela az önce söylemiş olduğum şeyler aslında zaman alan şeyler ve baştan çıkarmanın temelinde de zaten zaman vardır. Bir diğeri de meraktır. Sizi merak etmeyen birini baştan çıkartamazsınız mesela. Ve sizi bir insanın merak etmesi için ya sizinle birazcık zaman geçirmesi gerekiyor. Aynı ortamda olduğunuz kişiler olabilir. Eğer ki zaman geçirecek kadar fırsatınız yoksa o zaman direkt o tek vuruşunuz var demektir. Mesela o yüzden oyunla ilgilenen pualar tavus kuşu teorisini bu yüzden aslında denerler. Çünkü bir gece kulübüne gittiklerinde veya bir dışarı çıktıklarında sahip oldukları o sıra dışı aksesuarlar, sıra dışı kıyafetler kadınların direkt olarak "Aa, bu adam ne bu böyle? Nasıl böyle giyiniyor?" sizi merak etmeye başlıyor. Baştan çıkarmanın temelinde olan şey az önce de söylediğim gibi meraktır ya, işte o yüzden zaten birazcık daha sıra dışı davranmanız gerekiyor diyebilir. Yani burada da bir parantez açmıştım ben. Şimdi de parantezi kapatıyorum. Dediğim gibi yani baştan çıkarma dediğimiz şey zaman alan bir şeydir. Ve tekrar söylüyorum, kendinizi psikolojik anlamda yakın hissetmediğiniz bir insanın size psikolojik olarak çok yakın olmasını bekleyemezsiniz. Böyle bir şey olsa bile sizin ilginizi çekmeyecektir bu durum. Yani sizin için varlığıyla yokluğu bir olan herhangi bir kadın size böyle ağzını açmış böyle yavru köpek gibi baksa bile, ki belki de vardır etrafınızda ama sizin ilginizi çekmiyordur. Bu kadını baştan çıkartıp çıkartmamak sizin için çok önemli olmayacaktır. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir.
Evet, bu haftalık benden bu kadar. Başka bir podcast'te tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok çok çok iyi bakın ve keçiyi beslemeyi sakın ama sakın unutmayın. Muah!